Ayrım 24, Göze Göz Dişe Diş Diyen Kız, David Lagercrantz, sayfa 279. Üçüncü kısım, Kaybolan İkiz. 21-30 Haziran. Her 8 hamilelikten biri ikiz hamileliği olabiliyor. Fakat keselerden biri erken dönemde kayboluyor. Buna kaybolan ikiz sendromu deniliyor. İkizlerin çoğu birbirini ya doğumdan hemen sonra ayrı ayrı ailelere evlatlık verildiklerinden ya da hastanede bebekler karıştırıldığından kaybediyor. Bazı ikizler yetişkinlik çağında karşılaşıyor, bazıları hiç karşılaşmıyor. Jack Yufe ve Oscar Stour adlı tek yumurta ikizleri ilk defa 1954 yılında Batı Almanya'da bir tren istasyonunda karşılaşıyorlar. Jack Yufe kibbutz'da yetişmiş İsrail askeri olmuş, Oscar Stour ise Hitler gençliği örgütünde aktifmiş. Çoğu kişi bir şeyin eksikliğini hissediyor. 16. Bölüm, 21 Haziran. Michael Nyköping de ırmak boyunca yürüyerek Forsen Otel'e vardı. Kahverengi ahşaptan çatısı kırmızı kiremitli mütevazı bir yerdi. Otelden çok pansiyona benziyordu. Irmağın kenarında güzel bir yerdeydi. Girişe bir değirmen maketi konulmuştu. Duvarlarında amatör balıkçı fotoğrafları asılıydı. Resepsiyonda sarışın bir kız vardı. Herhalde yaz dönemi çalışanıydı. En çok 17'sinde gösteriyordu. Kot pantolon ve kırmızı bir gömlek giymişti. Telefonuyla meşguldü. Michael kız onu tanıyıp sosyal medyada otellerinde müşteri olduğunu yazabilir diye korktu. Fakat sonra kızın aldırmaz bakışlarıyla rahatladı. İki kat yukarıya çıktı. 214 numaralı gri kapıyı çaldı. Saat akşamın 8:30'uydu. İçeriden çatlak bir ses duyuldu. ''Kimsiniz?'' Michael adını söyledi, kapı açıldı. Michael bir an nefesini tuttu. Hilda von Canterborg'un yabani bir görüntüsü vardı. Saçları darmadağınıktı. Gözleri sağa sola kayıyordu. Tedirgindi, ürkmüş bir hayvana benziyordu. Göğüsleri büyük, omuzları ve kalçaları genişti. Bedeni açık yeşil elbisesinden taşacak gibiydi. Alnından, boynundan terler akıyordu. Teni pigment lekeleriyle kaplıydı. Sanki üzerinden tırmık çekilmişti. ''Benimle görüşmek inceliğinde bulunduğunuz için teşekkür ederim.'' dedi Michael. ''İncelik mi? Korkuyorum. Lotta'ya söylediklerin çılgınca şeyler.'' Michael kadına ne demek istediğini sormadı. Önce sakinleşmesini, nefesini toplamasını istiyordu. Çantasından pembe şarap şişelerini çıkardı. Açık pencerenin yanındaki meşeden yapılma yuvarlak masanın üzerine koydu. ''Korkarım artık, soğuk değiller.'' dedi. ''Başıma gelen en büyük felaket bu değil sanırım.'' Banyoya girip iki Duralex bardakla çıktı. Bardakları masanın üzerine koydu. ''Ayık ve akıllı mı kalacaksın yoksa benimle içecek misin?'' ''Sen kendini nasıl daha rahat hissedeceksen?'' dedi Michael. ''Her ay yaş kendisine eşlik edilsin ister, yani içebilirsin. Bunu bir çeşit gazetecilik stratejisi gibi gör.'' Michael'in bardağını ağzına kadar doldurdu. Michael numara yapmadığını göstermek için kocaman bir yudum aldı. Dışarı ırmağa, kararan gökyüzüne baktı. ''Her şeyden önce şunu garanti etmek ister.'' ''Hiçbir şey garanti etme.'' diye sözünü kesti Hilda. ''Edemezsin. Kaynağı koruma gibi tunturaklı laflar da istemiyorum. Söyleyeceklerimi artık susmak istemediğim için söyleyeceğim.'' Doldurduğu bardağı bir dikişte içti. Michael'in gözlerine baktı. Bir şekilde sempatik biriydi. Dağınık ama insanı rahatlatan bir şey vardı varlığında. ''Tamam, seni endişelendirdiğim için özür dilerim. Hemen başlayalım mı?'' Hilda başını salladı, Michael kayıt cihazını çıkarıp çalıştırdı. ''Devlet Irk Biyoloji Enstitüsü'nü biliyorsundur elbette.'' dedi Hilda. ''Bilmez miyim?'' dedi Michael. ''İğrenç bir kurum.'' ''Doğru ama sakin ol yıldız gazeteci. Kulağa geldiği kadar heyecanlı değil. İsveç'te artık o eski ırk biyologlarından kolay kolay bulamazsın. Belki biliyorsundur, bu enstitü 1958'de kapatıldı. Enstitünün adını bu işle bir bağı olduğu için andım.'' İlk başta hiçbir şey bilmiyordum. Kayıtta işe başladığımda yalnızca yetenekli çocuklarla çalışacağımı sanıyordum. Doğrusu, şarabından içti, nereden başlayacağımı bilemiyorum. Sen anlat dedi Michael, bir yol buluruz. Hilda bardağı kafasına dikti, bir sigara yaktı. Galuaz eğlenerek baktı sigarasına. Odada sigara içmek yasak dedi. Bak bu öykü oradan başlayabilir. Sigarayla zararlı olabileceği şüphesiyle. 50'li yıllarda sigaranın akciğer kanserine yol açabileceğini iddia eden araştırmacılar bile vardı. Düşünebiliyor musun? İnanılır gibi değil. Gerçekten anlayacağın gibi güçlü bir itirazla karşılaştılar tabii. Tamam diyordu itiraz edenler. Sigara içenlerin çoğu akciğer kanserine yakalanabilir. Ama bunun tütünden olduğu ne malum? Belki çok fazla sebze yediklerindendir. Ortada bir kanıt yok. Doktorlar Camel içer sloganı çok meşhur olmuştu o zamanlar. Humphrey Bogart ile Lorin Bacall bu havalı şey lehine vitrine çıkartılmışlardı. Ama yine de insanların içine bir kurt düşmüştü, hafife alınacak bir şey değildi. Britanya Sağlık Bakanlığı akciğer kanserinden ölenlerin son 20 yılda 15 kat arttığını söylüyordu. Stockholm Karolinska Enstitüsü'nden bir grup doktor olayı ikizler yardımıyla araştırmaya karar verdi. Özdeş DNA'ları ile ikizler ideal araştırma malzemesiydi. 2 yıl içinde 11 binden fazla ikizle bir kayıt sistemi kuruldu. İkizlerle sigara ve içki alışkanlıkları üzerine söyleşiler yapıldı. İçkinin ve sigaranın öyle matah şeyler olmadığına dair sıkıcı fikirlerin kanıtlanmasına önemli katkı sağladı. Hilda üzünlü bir ifadeyle güldü. Sigarasından derin bir nefes çekti. Bir bardak daha pembe şarap içti. Ama iş bununla kalmadı diye devam etti. Kayıt takviye edildi. Yeni ikizler geldi. Çoğu birlikte büyümedi. 30'lu yılların İsveç'inde yüzlerce ikiz çoğu kez yoksulluk nedeniyle doğumdan sonra birbirlerinden ayrıldılar. Çoğu birbirini ancak yetişkinlik yıllarında gördü. Bu değer biçilemez bir bilimsel malzemeydi. Araştırmacılar yalnızca bir takım hastalıkları ve nedenlerini araştırmakla kalmayıp o klasik soruyu da sormaya başladılar. İnsanı biçimlendiren şey ne? Ne kadarı kalıtım, ne kadarı çevre? Bu konuyla ilgili bir şeyler okudum dedi Mikael. İsveç İkizler Kayıt Kurumu'nu biliyorum ama orada olan şeyler tamamen meşru değil mi? Kesinlikle değerli ve önemli araştırmalar yapılıyor. Ben yalnızca geçmişiyle ilgili bilgi vermeye çalışıyorum. İkizler Kayıt Kurumu gelişirken Irk Biyolojisi Enstitüsü isim değiştirip Tıbbi Genetik Enstitüsü oldu. Uppsala Üniversitesi çatısı altında çalışmaya başladı. Enstitünün son şefi Jan Arvid Böök, ırk biyolojisi profesörü değil de tıbbi genetik profesörü oldu. Doğrusu yalnızca semantik bir değişiklik değildi. Beyler yavaş yavaş hiç değilse bilime benzeyen bir şeyle uğraşmaya başladılar. O eski kafatası ölçmeler, İsveç Germen ırkının temizliği üzerine zırvalar terk edildi. Ama Romanlar ve diğer azınlıklarla ilgili kayıtlar kaldı. Öyle ama daha önemli bir şey daha kaldı, daha vahim bir şey. Ne? İnsana bakış. Belki üstün ırk diye bir şey yoktu, hatta belki değişik insan ırkları diye bir şey yoktu. Ama yine de diğerlerinden daha çalışkan, daha becerikli, safkan İsveçliler vardı. Niçin böyleydi? Belki onlar daha iyi, daha sağlam İsveç terbiyesi almıştı. Kısacası akıllı, katıksız İsveçliler yaratmak için ne yapılması gerektiğini araştıramaz mıydık? Öyle Galuas sigarası içip pembe şarapla sarhoş olanlardan değil. Berbat bir şeye benziyor. Öyle, zamanın ruhu değişti. İnsanlar bir uçtan diğerine kolay savruluyorlar değil mi? Şu Uppsala'da çete çok geçmeden daha önce ırk biyologlarına inandığı gibi Freud ve Marx'a inanmaya başladı. Bilindiği gibi kurumun adı Tıbbi Genetik Enstitüsü'ydü. Yani kalıtımın önemi küçümsenmiyordu. Ama öncelik sosyal ve maddi faktörlere veriliyordu. Tabii bunda bir yanlış yok. Özellikle şimdi sınıf bariyerleri böyle aşılmaz duvarlar gibi yükselirken. Ama bu grup önde gelen isimleri sosyoloji profesörü Martin Steinberg'de az ya da çok koşulların etkilediği yasalara bağlı olduğumuza inanıyordu. Belirli tür bir anne, belirli kültürel ve sosyal faktörler neredeyse otomatik olarak bir tür insan yaratırdı. Ama kazın ayağı öyle değil. İnsan çok kompleks bir yaratık. Ne var ki beyler iyi ve hünerli İsveçliler yaratmak için ne tür bir eğitim ve nasıl bir geri planın olması gerektiğini araştırmak, deneyimlemek ve kurala bağlamak istiyorlardı. İkizler kayıt kurumuyla yakın temas içindeydiler. Araştırmalarını oradan izliyorlardı. Roger Stafford'la buluştular. Şu ABD'li psikanalizciyle. Onunla ilgili bir şeyler okudum. Ama hiç karşılaşmadın değil mi? inanılmaz karizmatikti. Girdiği her yerde parlıyordu. En önemlisi grubun içindeki kadınlardan birini etkilemişti. Raquel Grites'ı. Raquel psikiyatr ve psikanalizciydi. O kadın hakkında çok şey anlatabilirim. Neyse, Roger Stafford'ın kucağına pat diye düşmedi. Aklını adamın yaptığı işe takmıştı. Uzun süre devam ettirmek istiyordu. Bir aşamada, ne zaman olduğunu tam bilemiyorum, Raquel ve grup ikizleri belirli bir amaçla birbirlerinden ayırma kararı aldı. Hem tek yumurta hem de çift yumurta ikizlerini. Birbirlerinin zıttı ailelerin yanlarına yerleştirileceklerdi. Tabii amaç daha baştan elitist olduğundan nezih, parlak İsveçler yetiştirmek istiyorlardı. Adaylar titizlikle seçildi. Köşe bucak hararetle arandı. Romanların, gezgin halkın, Laponların ve daha kimler varsa artık haklarında tutulan eski kayıtlara el atıldı. En azgın ırk biyologlarının bile gözlerinden kaçan zorla sterilize edilmemiş insanlar arandı. İkizleri olan çok yetenekli aileler araştırıldı. Kötücül bir ifadeyle söylersek birinci sınıf araştırma malzemesi aranıyordu. Mikael'in aklına Lisbeth'in bahsettiği gitar virtüözü geldi. Leo Mannheimer ile Daniel Brolin bu ikizlerden miydi? Hilda von Canterbourg susup bir süre pencereden dışarı baktı. Evet dedi sonunda. Zaten burada karşılıklı oturma nedenimiz bu değil mi? Lotta'ya anlattığın çok çılgın bir şey. Leo'nun artık o Leo olmadığı. Dürüst konuşmak gerekirse ben buna inanmıyorum. İnanamam. Anders ile Daniel Brolin'in, o zamanlar adları öyleydi, gezgin halktan olduklarını biliyorsundur. Üstün müzik yeteneği olan bir ailenin çocuklarıydılar. Anneleri Rosanna muhteşem bir sesti. Korunmuş bir film kaydı var. Rosanna Billie Holiday'in Strange Fruit'ünü öyle bir söylüyor ki yüreğiniz paramparça oluyor. Bu kadın ne yazık ki ikizlerini doğurduktan birkaç gün sonra ölmüş. Çok fazla okuma fırsatı olmamış. 9. sınıfa kadar okumuş. Her konuda süper notlar almış. Babaları Kenneth manik depresifti ama tam bir gitar dahisiydi. Öyle kötü, duygusuz bir adam değildi. Yalnızca akli dengesi bozuktu. İkizlere bakacak durumda değildi. Bu yüzden ikizler Gävle'de bir yetimhaneye yerleştirildiler. İşte Raquel Grites onları orada bulup hemen birbirinden ayırdı. Raquel ile Martin Steinberg'in ikiz çocuklara ne tür kriterlerle ve nasıl bir yöntem izleyerek aile bulduklarını öğrenmek bile istemiyordum. Ama Daniel ile Anders'in ya da sonradan verilen adıyla Leo'nun durumu özellikle fecaatti. Nasıl yani? Adil değildi. Daniel birkaç yıl yetimhanede kaldı, sonra hayal dünyasından yoksun, kötülüğün vücut bulmuş hali bir çiftçiye evlatlık verildi. Adam evlatlıktan çok Hudiksvall yakınındaki çiftliğinde çalıştıracağı birilerini arıyordu. İşin doğrusu ilk başta adamın eşi de vardı ama kadın adama dayanamayıp sırra kadem bastı. Ondan sonra iş hiç hilafsız çocuk emeği sömürüsüne döndü. Daniel ile diğer evlatlıklar sabahın köründen akşamın karanlığına kadar köle gibi çalışıyorlardı. Okula bile gidemiyorlardı. Ama Leo, Nokubi'de çok zengin, nüfuzlu bir aileye evlatlık verilmişti. Herman ve Viveka Mannheimer ailesine. Evet, Mannheimer kudretli sert bir adamdı. Martin Steinberg'i ezdi. Ailelerin evlat edindikleri çocuğun geçmişini bilmemesinden daha önemli bir şey yoktu. Özellikle de ikizler söz konusuysa. Ama Mannheimer ayak diredi, gücünün farkındaydı tabii. Sanırım gruba baskı da yaptı. Martin boyun eğdi, ezildi. Kesinlikle gizli kalması kaydıyla Herman'a bilgi verdi. Yeterince kötü bir durumdu bu. Ama daha kötüsü geldi. Herman tereddüt etmeye başladı. Kendi ifadesiyle çingenelerden ve gezgin halktan hiç hoşlanmıyordu. Martin ve Raquel'den habersiz ortağı Alfred Ögren'e akıl danıştı. Şimdi oldu dedi Mikael. Bunu bir şekilde oğlu Ivar da öğrendi. Evet ama çok daha sonra. Ivar bunu öğrenmeden çok önce daha zeki ve daha çok gelecek vaat ettiği düşünülen Leo'yu kıskanmaya başlamıştı. Leo'yu küçük düşürüp üstünlük elde etmek için elinden geleni yapardı. Ailelerin arasında artık bir çeşit mayınlı alan vardı. İşte bu aşamada meslektaşım Carl Sager'i yardıma çağırdılar. Martin Mannheimer dediğin kadar ön yargılı bir aptalsa çocuğu niçin aldı? Herman genel anlamda o eski kuşak tutuculardandı ama kalpsiz biri değildi. Ben böyle düşünüyorum. Karl'ın başına gelenlere rağmen fikrim değişmedi. Ama Alfred Ögren tam bir domuzdu. Irkçı bir pislik. Tabii Herman'ın bu çocuğu almasına şiddetle karşı çıktı. Eğer çocuğun çok erken denilebilecek bir dönemde olağanüstü motor becerileri olduğuna dair raporlar gelmese iş yatardı. Bu her şeyden ağır bastı. Viveka çocuğa hayran oldu. Yani çocuğu yalnızca erken gelişmiş olduğu için aldılar, öyle mi? Herhalde öyle. Daha 6 aylıktı ama gözleri zeka pırıltıları saçıyordu. Daha o zamandan büyük umutlar vaat ediyordu. Nüfus kayıtlarına göre Leo Mannheimer'ın biyolojik oğlu. Eğer çocuk o kadar geç evlatlık verildiyse aile bu işi gizlemeyi başardı demektir. En yakın arkadaşları ve komşuları durumu tabii biliyorlardı. Ama iş bir çeşit onur meselesine dönmüştü. Viveka'nın çocuğu olmadığı için nasıl acı çektiği herkesin malumuydu. Leo evlatlık olduğunu biliyor mu? 7-8 yaşlarında Ögren'in çocukları dalga geçmeye başladıklarında öğrendi. Viveka anlatmak zorunda kaldı ama kimseye söylememesini tembih etti. Aile şerefi için gizli tutulmalıydı. Vay be! Evet, aile için kolay bir yolculuk değildi. Leo hiperakuziden muzdaripmiş. Öyle, bugün buna hiper duyarlılık deniliyor. İnanılmaz duyarlıydı. Dünya onun için zor bir yerdi. Kendi kabuğuna çekildi. Çok yalnız bir çocuktu. Bazen tek gerçek arkadaşının Karl olduğunu düşünüyorum. İlk başlarda ben, Karl ve diğer genç psikologlar olayın kapsamından haberdar değildik. Yalnızca bir grup yetenekli çocuğu incelediğimizi sanıyorduk. İkizlerle çalıştığımızı bile bilmiyorduk. Gruplara ayrılmıştık. Her grup bir kardeşle görüşüyordu. İşin iç yüzünü zamanla anladık ve zamanla az ya da çok kabullendik. İkizlerin birbirlerinden kasti olarak ayrılmasını kabul etmekte en çok zorlanan Karl'dı. Leo'ya çok yakın olduğundan diye düşünüyorum. Diğer ikizler bir şeyden ayrıldıkları duygusunu hissediyor gibi durmuyorlardı. Fakat Leo farklıydı. Tek yumurta ikizi olduğunu bilmiyordu. Yalnızca evlatlık olduğunu biliyordu. Ama bir şeyler seziyor, genellikle kendini yarım hissediyordu. Karl için bu durum gittikçe daha dayanılmaz bir hal alıyordu. Dayanamıyorum diyor, durmadan Daniel'i soruyordu. O da benzer duygular hissediyor mu? Daniel'in de kendini pek iyi hissetmediğini söyledim. Yalnızlık çektiğini, bazen depresyon belirtileri gösterdiğini. Onları anlatmalıyız dedi Karl. Olmaz dedim, herkesi mutsuz ederiz. Ama Karl ısrar etti. En sonunda da hayatının en büyük hatasını yaptı. Rakele gitti. Biliyorsun işte. Hilda birinci şişe daha tam bitmemişken ikinci şarap şişesini de açtı. Rachel Greitz diye devam etti. Dışarıdan ciddi, doğru dürüst biriymiş gibi görünür. Leo'yu aldattı. Onunla yıllarca görüştü. Noel yemeği yedi, başka şeyler yaptı. Oysa buz gibi bir kadın. Şimdi benim sahte kimlikle bir otel odasına kapanıp titreyerek kafa çekmemin nedeni o. Yıllarca beni göz hapsinde tuttu, yağ çekti, ikide bir tehdit etti. Bana geldiğini görünce buraya kaçtım. Onu evimin önünde sokakta gördüm. Karl ona gitti demiştin. Cesaretini topladı. Ne pahasına olursa olsun Leo ile anlatacağını söyledi. Birkaç gün sonra da öldü. Ormanda av hayvanı gibi vuruldu. Cinayet mi demek istiyorsun? Bilemiyorum, bunu hep reddettim. Cinayet işlenebilecek bir işe bulaşmış olabileceğimi kendime yediremedim. Ama gerçekte cinayet olduğuna inandın değil mi? Hilda cevap vermedi, şarabını içip pencereden dışarı baktı. Soruşturma dosyasını okudum diye devam etti Mikael. Bu işte bir bit yeniği olduğunu sezmiştim. Şimdi sen sezgilerime neden gösterdin? Bu işe herkesin bulaşmış olabileceğinden başka bir açıklama bulamıyorum. Mannheimer, Ögren, Greitz, hepsi işin açığa çıkma riskini gördüler. Birlikte olması gereken çocukları birbirlerinden bir kılıç darbesiyle ayıran bir faaliyetin açığa çıkma riski. Hepsini birden bu pisliğin içine gömecek bir tehditten kurtulmak istediler. Hilda von Canterbourg korkmuş gibiydi, bir süre bir şey demedi. Yine de pahalıya patladı dedi. Leo bir daha toparlanamadı. Yığınla parasına, kendisine yapılan onca yatırıma rağmen hiç mutlu olamadı. Kendine olan güveni azaldı. Aile şirketine gönülsüz bir şekilde katıldı. Ivar gibi bir aptalın onu çiğnemesine aldırmadı. Peki kardeşi Daniel ne durumdaydı? Bir şekilde güçlüydü, belki zorunda olduğundan. Leo'nun teşvik edildiği şeyleri, kitap, eğitim, müzik, Daniel koşullarını zorlayıp gizlice elde ediyordu. Tabii kendisini bok gibi de hissediyordu. Diğer üvey kardeşleri horluyor, onu itip kakıyordu. Daniel yalnız ve dışlanmıştı. Peki ona ne oldu? Çiftlikten kaçtı. Kayıtın kapsam alanından çıktı. Bu olaydan kısa bir süre sonra projeden şutlandığımdan neler olduğunu tam bilmiyorum. Onun için yapabildiğim en son şey Boston'da bir müzik okulunu tavsiye etmekti. Sonra ondan uzun süre haber alamadım. Ta ki... Mikael odaya çöken havadan bir şey olduğunu anladı. Hilda'nın bardağı tutma şeklinden, gözlerinin sağa sola kaymasından anladı. Ta ki ne? Evde oturmuş içiyordum 1,5 yıl önce, 1 Aralık ayında, öğleden önceydi. Sabah gazetesini okumuş bir kadeh şarap doldurmuştum. Telefon çaldı, kayıtta çalışanlara gerçek adlarını kullanmamaları sıkı sıkıya tembih edilirdi. Ama ben, herhalde içkiden olacak, bu kuralı birkaç kez unutmuştum. Daniel o günden çok önce bana ulaşmayı başarmıştı. Şimdi birdenbire yine arıyordu. Öğrendiğini söyledi. Neyi öğrendiğini? Leo'nun varlığını, ikiz olduklarını. Ayna ikizler değil mi? Öyle ama sanırım daha bunu bilmiyor. Ama o an için bunun bir önemi yoktu zaten. Aşırı öfkeliydi. Biliyor muydun diye sordu. Biraz tereddüt ettim. Sonra biliyordum dedim. Bir süre sustu. Beni asla affetmeyeceğini söyleyip telefonu kapattı. Çığlıklar atmak, yerin dibine girmek, ölmek istedim. Telefonumda aradığı numara vardı, aradım. Berlin'de bir oteldi. Daniel Brolin diye birini tanımıyorlardı. Ona ulaşmak için her yolu denedim, başaramadım. Sence Leo ile buluşmuş mudur? Hiç sanmıyorum. Niçin? Çünkü böyle şeyler duyulur. Birkaç tek yumurta ikizimiz yetişkinlik çağında bir araya geldi. Dijital çağda bunu engellemek imkansız gibi. Biri Facebook yahut Instagram'da bir fotoğraf görüyor, şuna benziyor, buna benziyor diyor, dedikodular başlıyor ve en sonunda basının diline düşüyor. Gazeteciler bu tür öykülere bayılırlar tabii. Ama bizim ikizlerimizden hiçbiri olayın kapsamını bilmiyordu. Her zaman hazırda tutulan bir açıklama vardı, önceden hazırlanmış sahte açıklamalar. Gazetelerin ilgilendiği tek şey bu buluşmaların sansasyonel yanıydı. Hiç kimse derinlere dalıp işin aslını araştırmadı. Dürüst olmak gerekirse senin bu izi nasıl bulduğunu anlayamıyorum. Gizlilik kurallarını herkes gülünç denilecek kadar abartılı bir dikkatle uyardı. 24. ayının sonu. Sayfa 292.